Ayrım 6. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 58. 2005. Medeniyetler İttifakı, Orhan Pamuk, Alt Kimlik Üst Kimlik, Türk demeyelim, Türkiye'li diyelim, Limanlar, Bankalar, Telefonlar, Haraç Mezat, Sami Ofer, Mortgage, Helal Gıda, Kaçak Kur'an Kursları Serbest, Rektör Cezaevinde. Yeni seneye 6 sıfırı atılmış YTL ile girdik. 1 milyon lira 1 lira olmuştu. En büyük banknot 100 liraydı. Hürriyet'in manşeti ekmek 30 kuruştu. Hokus pokustu. Tayyip Erdoğan bu ekonomik mucizeyi her mitingde dile getirecek. Eskiden tuvalete bile 1 milyon liraya gidiliyordu. Şimdi artık 1 liraya gidiliyor be diye övünecekti. Minimalistti zaten bizim başbakan. Yakında gemiye de gemicik diyecekti. Atladı uçağa Rusya'ya gitti. TOBB tarafından Moskova'da inşa edilen alışveriş merkezinin açılışını yaptı. Kuyumcunun biri Emine Hanım'a pırlantalı gerdanlık hediye etti. Bilmiyorum, pırlanta KDV'sinin sıfıra indirildiğini hatırlatmama gerek var mı? Bilahare halıcıya geçildi. Vitrinde görüp beğendiği ipek halı da Emine Hanım'a hediye edildi. Başbakan'a da mont hediye edildi. İstanbul'a dönünce hediyelerin fiyatı soruldu. Başbakan çok kızdı. Gazetelerde ağza alınmayacak, milletin adab çizgilerinin dışında ifadeler kullanılması çok çirkindir ama gafil yakalandılar. 30 bin dolar dediler. Perakende 10.600 küsur dedi. Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışlandı. Gerdanlığın iade edildiği söylendi. Halı başbakanlık envanterine kaydedildi. Kayıt numarası kaçtı biliyor musunuz? 001. İlkti. Başka kayıt yoktu. Başbakanımız alışverişlerde para ödemeyi sevmiyordu ama ne kadar kodaman patron varsa alayını Dolmabahçe Sarayı'nda yemeğe çağırdı, pamuk eller cebe dedi, hayatlarının en pahalı yemek parasını ödetti. Tsunami zedelere 10 milyon dolar bağış topladı. Güney Asya turuna çıktı, Endonezya, Malezya, Tayland filan hem kendisine ait olmayan parayla hayırseverlik yaptı hem de oraları turladı geldi. Çıraklık döneminde Tayyip Erdoğan'ın en önemli icraatı seyahatti. Sadece 3 sene içinde dünyanın bütün kıtalarını gezmeyi başaran dünyadaki ilk başbakandı. Ne Afrika bıraktı, ne Latin Amerika, ne Okyanusya. 2013'e kadar 300 küsur defa yurt dışına gitti. Ortalama ikişer günden bile hesaplasak, iktidarının en az 2 senesini yurt dışında geçirdi. Kırılması güç rekor ABD'deydi. 15 defa ABD'ye gitti. Afrika'yı dolaşırken Tunus'a uğradı. Medine çarşısında altın bilezik hediye edildi. Sütten ağzı yanmıştı, kabul etmedi. Kuyumcuya gazetecileri göstererek bunlara ver dedi. O sırada İtalyan turistlerle karşılaştı. Berlusconi diye sordu. İtalyanlar no no diye bağırınca olmadı ya Berlusconi my friend dedi. Bir haftada iki defa Afrika'ya giden başbakan Tarzanca'yı sökmüştü. Oradan Norveç'e geçti. Oslo'da bir grup PKK'lının yumurtalı saldırısına uğradı, sinirlendi. Norveçlileri fırçaladı. Terör örgütünün pankartıyla dolaşıyorlar, ses çıkarmıyorsunuz. NATO toplantısı olmasa ülkenizi derhal terk ederdim dedi. 2005'te yumurta atılan Oslo'da 2011'de masaya oturulacaktı. Sadece başbakanımız değil eşi de geziyordu. Mesela Suriye'ye gitti. Uluslararası İş Kadınları Forumu'na katıldı. Protokolde Esma Esat, Suzan Mübarek ve Benazir Butto ile yan yana oturdu. Sadece Emine Hanım'da türban vardı, diğerlerinin saçı açıktı. Bu kitabın yazıldığı tarihte o günkü dostlarımız Suzan Mübarek'in eşi hapiste, Esma Esad'ın eşi savaşta, Benazir Butto öldürülmüştü. Seyahat demişken turizm şirketleri Erkan Mumcu'nun yerine Turizm Bakanı yapılan Atilla Koç'u 2004'ün en başarılı bakanı seçti. Plaket takdim edildi. Küçük bir pürüz vardı. Atilla Koç 2004'te henüz bakan değildi. Yalakalık örfümüz, adetimiz haline gelmişti. Orhan Pamuk İsviçre dergisine konuştu. Kimse söylemiyor, bari ben söyleyeyim. Türkiye'de 30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni öldürüldü dedi. Aslında Kar romanının tanıtım röportajıydı. Ve bu lafların romanın içeriğiyle alakası yoktu. Yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle şöhret olan dünyadaki tek yazardı. Peki neden onca ülke varken bu lafı gidip İsviçre'de söylemişti? Çünkü çamur atıp iz bırakmak için ideal adresti. İsviçre'de konuşup Ermeni soykırımı vardır demek serbestti, Ermeni soykırımı yoktur demek yasaktı. Herhangi bir Türk'ün Orhan Pamuk'un söylediklerine karşı savunma yapabilmesi kanunen suçtu. Nitekim kısa süre sonra İsviçre'ye gidip Ermeni soykırımı yoktur diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Alaçoğlu hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Edebiyatçı tarihi suçlarsa fikir özgürlüğüne giriyordu. Tarih profesörü savunursa hapse giriyordu. Hadisenin bu ne perhiz bu ne lahana turşusu tarafı da vardı. Bize soykırımcı diyen İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Geiger eniştemizdi. Soykırımcı dediği milletten Türk'le evliydi. Hükümetimizin nasıl bir hukuki mücadele yürüteceği merak ediliyordu. Ki başbakanımız bizzat hukuki mücadele başlattı. Karikatüre dava açan ilk başbakan oldu. Kendisini yumağa dolanmış kedi şeklinde çizen Musa Kart'ı mahkemeye verdi, tazminat istedi. Hukuk henüz guguk olmamıştı, davayı kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Böyle sanatın içine tükürürüm" diyerek kaldırttığı heykel de gene mahkeme kararıyla yerine dikildi. Periler Ülkesi'nde adını taşıyan heykel Mehmet Aksoy'a aitti. Ve perilerini kurtaran Mehmet Aksoy ucubesini kurtaramayacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise bir başka heykelin müjdesini veriyor. Sivri Adaya 110 metre yüksekliğinde Semazen heykeli dikileceğini açıklıyordu. New York özgürlük anıtından daha yüksek olacağını, manzara seyretmek için asansörle tepesine çıkılacağını, etrafına cami, kilise, sinagog yapılacağını söylüyordu. İlk çılgın projeydi. Salla sallayabildiğin kadardı. Dış Bank Hollandalı Fortis'e satıldı. Türk Ekonomi Bankası Fransız BNP Paribas'a satıldı. Ekonomi Bakanı Ailcan ADB'ye giderken gelecek neslilere borçsuz Türkiye bırakacağız dedi. Gülmekten yazamadım. Ekonomi Bakanı Ali Babacan ABD'ye giderken gelecek nesillere borçsuz Türkiye bırakacağız dedi. Bankalar kar rekoru kırıyordu. Ankara Ticaret Odası'nın araştırmasına göre taksiyle 3 liraya gidilen mesafeye banka havalesi 25 liraya gidiyordu. Caddelere standlar kuruluyor, yoldan geçene kefilsiz mefilsiz kredi kartı dağıtılıyordu. Maalesef olacağı buydu. Kart faciaları başladı. İlk intihar vakası Ankara'da yaşandı. Asgari ücretle çalışan, maaşının 30 misli kart borcu biriken 3 çocuk babası kendini astı. Ekstra hazin tarafı, Dört bankadan kredi kartı bulunan bu vatandaşımız, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK'nın temizlik işçisiydi. Kredi kartı borçlarına çözüm bulmak için TBMM'de görüşme yapılacağı gün, TBMM şeref salonu kapısında nöbet tutan polis memuru, kredi kartı borcu nedeniyle canına kıydı, beylik tabancasıyla kafasına sıktı. Yabancıya şakır şakır tapu gidiyordu. Antalya adeta Moskova-Antalya olmuştu. Vaziyeti gösteren tek bir örnek vereyim. Rus gazetesi Pravda, Antalya'da 15 bin tiraja ulaşmıştı. Hükümetimiz iddialar palavra, yabancıya satış fazla değil derken, İngiliz emlakçı Claire Walker, Aydın Didim'de vergi rekortmeni oldu. Muğla yatağında ise bir başka vergi rezaleti yaşanıyor. Termik santralın arıtma tesisinde çalışan Alman mühendis, sırf maaşından kesilenle yatağının gelir vergisi rekortmeni oluyordu. İthalat küçük gösterilip böyle yazılıyordu. İhracat büyük gösterilip böyle yazılıyordu. Ülkelerin ithalat artışı açıklandı. %40 sıçramayla dünya şampiyonu olmuştuk. İhracatımız ise ilk 30'a bile girememişti. Kütahya'da Grizu patladı, 18 işçi rahmetli oldu. Milletvekillerimiz yurttan sesler korosu kurdu. Yurdun en önemli ihtiyaçlarından biri giderilmiş oldu. Dinç Bilgin'in malları, Cem Uzan'ın malları derken, devlet en büyük medya patronu haline gelmişti. Televizyon şirketlerinin %100'ünü yabancıya satmak için yasa çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Sezer veto etti. Herhangi bir televizyon kanalını komple yabancıya satmak ulusal çıkarlara aykırıdır dedi. Cumhurbaşkanından nefret ediyorlardı. Nefretleri yandaş medyadan okunuyordu. Uygun görmeyip atamalarına izin vermediği için devlet kadrolarında vekalet dönemi başlamıştı. 2000'den fazla bürokrat vekaleten görev yapıyordu. Sezer'in emekli olmasını bekliyorlardı. Mehmet Ali Talat, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı seçildi. Denktaş döver gibi övdü, yılan gibi soğukkanlıdır dedi. Deniz Baykal'la Mustafa Sarıgül'ün yarıştığı CHP kurultayında harp çıktı. Taraflar tekme tokat birbirine girdi, sandalyeler uçuştu. Sarıgül konuşturulmadı, tribünden bağırdı. Neticede Baykal koltuğu korudu. İngiltere veliahtı Prens Charles, uzatmalı sevgilisi Camilla Parker'la evlendi. Prenses Diana varken bu kadınla beraber olunur muydu filan. Gazetelerimizde bir hafta bu mevzu manşetti. Sayın basınımız buna benzer tırışkadan teyyare haberleri hiç ıskalamıyor, köpürtüyor, adeta ahaliyi uyutma görevini üstleniyordu. İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin temel atma töreninde kriz çıktı. İzzet Baysal Vakfı Tayyip Erdoğan'ı davet etmişti. Rektör Yaşar Akbıyık, üniversiteler bağımsız kalmalı, bu tür davetlerle siyasallaştırılmamalı diyerek törene katılmadı. Tayyip Erdoğan çok sinirlendi. Böyle rektörlerin olduğu yerde terör olur, anarşi olur dedi. Rektör yandaş medya tarafından derhal linç edildi. Laik sistemin ürünü olduğu yazıldı. Halbuki rektör Akbıyık İmam Hatip Lisesi mezunuydu. Kocaeli'nde 2 sene imamlık bile yapmıştı. Üstelik 2011 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı bile olacaktı. Peki neydi? İtiraz etmeyeceksin kardeşim. Kayıtsız şartsız biat edeceksin. İstenen buydu. Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapıldı. İzinsiz Kur'an kurslarına verilen hapis cezası kaldırıldı. Tayyip Erdoğan, bu millet Müslümandır, kaçak Kur'an kursu ifadesi bile çok çirkin ifadedir. Kur'an öğrenmek suç olamaz dedi. Tarikatlara gün doğmuştu. AKP Grup Başkan Vekili İrfan Gündüz, kaçak Kur'an kurslarını savunurken, terörist yetiştirdi diye eğitim kurumunu kapatmaya kalkarsanız ODTÜ'yü kapatmanız lazım dedi. O günlerde üzerinde durulmadı ama memleketin gururu olan üniversiteyi terörist yetiştirmekle suçlamıştı. Ve yakında ODTÜ için aynı yakıştırmayı bizzat Tayyip Erdoğan yapacaktı. Kaçak Kur'an kursu faydalı, ODTÜ zararlıydı. Empati kelimesi moda haline gelmişti. Soykırıma empati isteniyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Sabancı Üniversitesi ile birlikte Osmanlı Ermenileri Konferansı yapılacağı açıklandı. En büyük tepki hiç umulmadık şekilde AKP'den geldi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, "Bu konferans Türk milletini sırtından hançerlemektir," dedi. Konferans iptal edildi. İki defa ertelendi. Neticede Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, Bilgi Üniversitesi'nde yapıldı. Soykırım dahil her mevzu dile getirildi. Asala'nın katlettiği şehit diplomatlarımızdan bahseden olmadı. Empati dedikleri buydu. O arada Hrant Dink, Agos gazetesindeki köşesinde "Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur," yazdı. Ortalık iyice ayağa kalktı. Hapis sistemiyle dava açıldı. Polise verdiği ifadede "Türkiye hakaret etmedim. Ermenilerin Türklere duyduğu öfkenin yersiz olduğunu, Türklerin soykırım yaptığının kabul edilmesi çalışmaları yerine Ermeni kanında bulunan Türk korkusunun silinmesi ve Ermenistan'la ilişki kurulması gerektiğini belirttim. Ermenilerin Türklerle uğraşmak yerine kendi devletlerinin refahı için uğraş vermeleri gerektiğini söylemekteyim," dedi. Ama maalesef hedef haline gelmişti. Tayyip Erdoğan İsrail'e gitti. Beyrut kasabı lakabıyla tanınan İsrail Başbakanı Ariel Sharon'a "Sizi en yakın zamanda Türkiye'de görmek istiyorum," dedi. Askeri projeler imzalandı. Ankara-Tel Aviv arasında Washington'la Moskova arasında olduğu gibi kırmızı telefon hattı çekileceği açıklandı. "Pek sevişiyorduk. İsrail'de 2 gün, Filistin'de sadece 2 saat kaldı. 1 minute ise daha çok zaman vardı." Sonra gene ABD'ye gitti. Bush'la buluştu. Her sene mutlaka bir defa gidiyordu. Washington'dan New York'a geçti. Anti-Defamation League'den Yahudi lobisinin en büyük onur ödülünü, Cesaret Ödülünü aldı. Törende yaptığı konuşmada Musevi düşmanlığının utanç verici bir akıl hastalığının tezahürü olduğunu, sapkınlık ve sapıklık olduğunu söyledi. Seneler sonra İsrail'le papaz olunca bu Yahudi Cesaret Ödülü başına dert olacaktı. Muhalefet partileri tarafından gündeme getirilecek. "İsrail'e atıp tutuyorsun ama 2005'te Yahudi Cesaret Ödülü almamış mıydın?" denilecekti. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın sadece 2005 ödülü yoktu. Önceki sene 2004'te gene ABD'ye gitmiş, Amerikan Musevi Komitesi'nden de Cesaret Ödülü almıştı. Bizim muhteşem muhalefetimiz katmerli Yahudi ödülünün birini hatırlayacak, birini unutacaktı. Neyse, memlekete dönerken uçaktaki gazeteciler Yahudi ödülünü sordu. Sordular ama cevap alamadılar. Çünkü AKP tabanını rahatsız eden bir mevzuydu. Haber yapılsın, konuşulsun istenmiyordu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan lafı evirdi çevirdi, kaçak Kur'an kursu meselesine bağladı. "Texas Tom Mix okumak serbestken Kur'an okumaya niye engel konulsun?" dedi. Kıyaslama dediğin böyle olurdu. O hafta Profesör Yalçın Küçük'ün yeni kitabı piyasaya çıktı. Abdullah Gül'ün sabetayist olabileceğini öne sürüyordu. Abdullah Gül, Yalçın Küçük'e cevap mektubu yazdı. "Değilim, iddialarınız yalan," dedi. Memlekette olmayan işler olmaya başlamış, mezhepler, etnik kökenler kurcalanmaya başlanmıştı. Türk Hava Yolları'nda mesela Kürdistan krizi yaşandı. İsveç'ten Türkiye'ye uçmak isteyen 5 kişilik Iraklı aile THY'den bilet almıştı. Çocuklardan birinin ismi Kürdistan'dı. Stockholm Havalimanı'ndaki bilet kontrolü sırasında THY görevlileri tarafından durduruldu. Bu isimle Türkiye'ye giriş yapamayacağı söylendi. "Türkiye'de kalmayacağız, aslında Irak'a geçeceğiz. Buradan Irak'a direkt uçuş olmadığı için mecburen Türkiye üzerinden gidiyoruz," dediler nafile. Kürdistan isimli yolcu uçağa alınmadı. Bunun üzerine Iraklı aile THY ile uçmaktan vazgeçti. Hadise İsveç basınında manşet oldu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğine sordular. İsmi Kürdistan olanların THY ile seyahat etmesinde sakınca yok ama doğum yerini Kürdistan diye yazdıranlar binemez cevabı verildi. Aynı günlerde Çevre Bakanlığımız üniter devlet yapımıza zarar veriyor diye içinde Kürdistan ve Ermeni kelimeleri geçen Latince hayvan terimlerini değiştirdi. Vulpes vulpes Kurdistanica olan tilkinin ismi kısaca Vulpes vulpes yapıldı. Ovis armeniana olan yaban koyunu Ovis orien anatolicus oldu. Capreolus capreolus armenius olan karacada Capreolus caprelus capreolus haline getirildi. Sene 2005, Türkiye'nin durumu buydu. Gün gelecek hepimiz Ermeniyiz diye yürünecek, Kürdistan resmi muhatap kabul edilecek, hatta Türkiye'deki Kürdistan için pazarlık masasına oturulacak denilseydi, herhalde hadi oradan denirdi. Eurovizyonu Yunanistan kazandı. Gülseren'in Rimi Rimi Ley şarkısıyla katıldık, madara olduk. Rimi Rimi Ley, bu ne biçim şeydi? Türkiye, Yunanistan'a 12 tam puan verdi. Yunanistan, Türkiye'ye 0 çekti. Satışlar hızlanmıştı. Seydişehir Alüminyum satıldı. Seydişehir Alüminyum sadece iki kelimeden ibaretti ama satılan varlıkları arasında fabrikalar, makineler, 792 adet lojman, atık cevher barajları, sosyal tesisler, su havzaları, ruhsatlı boksit sahaları, koskoca Oymapınar Barajı, turizm teşvikli arazi, Antalya'da liman ve yükleme tesisleri, kasalarında 17 trilyon lira, 10 bin ton külçe alüminyum, binlerce ton boksit vardı. 305 milyon dolara veri verdiler. Karşı çıkana komünist diyorlardı. Millete ait tek taş pırlantalar haraç mezat giderken, "Bakın her kuruşun hesabını yapıyoruz" ayaklarıyla tasarruf genelgesi yayınlandı. Üst düzey bürokratların zorunlu olmadıkça yurt dışı gezisi yapmamaları, yurt içinde uçak yerine otobüs kullanmaları istendi. Ayrıca bakanlara plaket verilmeyecek, hediye olarak eşantiyon ajanda bile alınmayacaktı. Genelgenin yayınlandığı gün TBMM'ye kayıtlı otomobillerin sadece bir senede 3 milyon 166 bin kilometre yol yaptığı ortaya çıktı. Dünyanın etrafında 80 tur atsan anca bu kadar ediyordu. TBMM Başkanı Arınç, milletvekillerimizin meclis muhasebesine sahte sağlık faturaları verdiğini açıkladı. "Her sene 100 bin faturayı kontrol ediyoruz. 2 ayda bir gözlük değiştirilir mi? Evet, böylesi bile var. 32 dişine birden implant yapıldığını gösteren faturalar var," dedi. Rezaletin daniskasıydı. milletin vergileriyle çüküne mutluluk çubuğu taktıran milletvekili bile olduğu iddia edilirken, Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 2 günde 8 bebek öldü. Cenazeleri kantinden aldıkları bisküvi kolilerine koydular, ailelerine bu şekilde verdiler. Yetkililerin ihmali yok, klimaya virüs girmiş, talihsizlik işte filan dediler. Edirne'de 8, Manisa'da 4 bebekten sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Yeni Doğan Ünitesi'nde 8 bebek daha peş peşe öldü. Gene klimadan dediler. Bu sefer bisküvi kolisinde vermediler ama cenazeleri karıştırdılar, yanlış ailelere verdiler. 3 bebek gömüldü, çıkarıldı, tekrar defnedildi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı. Hayatını kaybetti. Ailesi tazminat davası açtı. Bilirkişi ne rapor verdi biliyor musunuz? Ailenin tazminat istemeye hakkı yok. Çocuğu büyütmek için yapılacak masraftan kurtuldular dedi. Bilirkişinin akıllara ziyan hesabı şuydu. Yörenin ve ailenin sosyal konumu gereği çocuk üniversite okuyamayacak. 18 yaşından sonra çalışmaya başlayacak. Ömrü 55 sene 10 ay 3 gün olacak. 2058'de vefat edecek. Askerden dönüp 2 sene sonra evlenecek. Ailesi çocuğa 56 milyar lira masraf yapacak. Çocuk evlenene kadar çalışıp ailesine 18 milyar lira destek olacak. 8 yaşına kadar yapılan masrafı düşüp tüm bunları hesap ettiğimizde çocuğun ölmesinden dolayı ailesi 42 milyar 691 milyon lira masraftan kurtulacak. Uşak'taydı o sırada başbakan. İşsiz vatandaş satılık böbrek var pankartı açtı. Görünce sinirlendi. Burası sakatat dükkanı değil diye azarladı. Ankara'ya döndü. Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne başkanlık yaptı. Tarihi kararlar alındı. Kamuoyuna açıklandı. Buna göre 2008'de yüksek irtifa uçağı geliştirilecek, 2009'da roket geliştirilecek, 2020'de uzay gemisi tasarımına start verecektik. Bu kitabın yazıldığı tarihte şimdilik sadece burundan pırpırlı uçağımız hangardan çıkarılmıştı. O da henüz uçmuyordu. Kısmetse 2013'te uçacağı söyleniyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 68.